Ayrım 37, Hesaplaşma, Jack Dubrul, sayfa 346. Dakikalar sonra Jet Ranger'ın iniş kızakları üzerindeki baskı hafifledi. Dikmeler helikopterin havalanmasına yardım ederlermiş gibi esnediler. Tikal Nehri Vadisi kısa sürede hızla tırmanan helikopterin altında dar bir balta sapı gibi görünmeye başlamıştı. Mercer yardımcı pilot koltuğunda otururken Collins arka kabindeydi ve ayakları neredeyse kokpite kadar uzatılmıştı. Üçünün de telsiz kulaklığı takmış olmaları konuşmalarına boğuk, tedirgin bir ses tonu veriyordu. Kokpitteki göstergelerin rengi ürkütücü yeşildi. Jet Ranger'ın burnuna monte edilmiş flaş yanıp sönerek geceye kimsesiz sinyaller gönderiyordu. Eddie helikopteri belirlenmiş rotasına oturttuktan sonra peki neler oluyor diye sordu. Mike Collins birkaç saat önce 5 ve 6 numaralı istasyonlardan bazı adamlarımı Fairbanks'e gönderdim diye yanıt verdi. Boğaz mikrofonu ağzına çok yakın olduğu için sesi bozuk çıkmıştı. Hepsi bir kazada öldüler. İki minibüs dolusu yıllardır tanıdığım adamlar. Sonra da aşağı yukarı 40 dakika evvel 5 ve 6 numaralarda bıraktığım adamlarla irtibatımız kesildi. Bunun haberlerde malzeme deposunda çıktığını duyduğum sorunla bilir mi? Mercer evet diye cevapladı soruyu ama bunun amacı yalnızca dikkatleri başka bir yöne çekmek. Ben gerçek sorunun pompalama istasyonlarından birinde olduğunu düşünüyorum. Pekala Mercer, Collins öne eğilerek kokpitteki iki koltuğun arasından başını uzattı. Sanırım burada olup bitenler hakkında bazı özel bilgilere sahipsin ve bunları bana anlatmanın zamanının geldiğini düşünüyorum. Bu gece adamlarımdan bazılarını kaybettim ve içimden bir ses ölümlerin henüz sonunun gelmediğini söylüyor. Bana anlatmadığın bazı şeyler biliyorsun ve kahretsin benim bunları bilmeye hakkım var. Mercer Petromax, Arktika'nın kaptanına ne oldu diye yanıtladı bu soruyu. Ne? Petromax'in esas kaptanı gemiden alınarak helikopterle Anchorage'a götürülmüş, oradan da ücreti bizzat Max Johnson tarafından ödenen özel bir ambulans uçakla Seattle'a nakledilmiş. Geminin terminale birkaç saatlik bir gecikmeyle yanaştığına dair bir fikrin var mı? Eğer Harris Albright'i tankerden alma zahmetine katlandılarsa sadece bunun amacı Arktika'nın zamanında rıhtıma yanaşmasını sağlamak değil miydi? O zaman tanker neden gecikmişti? Boş bir süper tanker kendisine bağlama yeri ayrılmışken Alaska Körfezi'nde kaptanı olmadan ne halt etmeye dolaşıp durur? Sen neden söz ediyorsun? O olayın bu durumla hiç alakası yok ki. Petromax, Arktika rıhtıma uzun zaman önce... Collins cümlesini tamamlama fırsatı bulamadan Mercer onun sözünü kesti. Sorumu yanıtlarsan sen de anlayacaksın. Harris Albright, Seattle'da bir travma uzmanına kopan organları yerine dikme ve protez takılması için kopan organların geride kalan bölümlerini onarma konularında uzmanlaşmış bir doktora götürüldü. Mercer bakışlarının Collins'e nüfuz edebilmesi için oturduğu koltukta arkasına döndü. ''Şu doktoru kontrol ettiniz mi?'' ''Olay meydana geldiğinde birkaç yere telefon etmiştim.'' Ve Mercer siyah kaşlarından birini kaldırdı. Adamın esas uzmanlık alanı soğuk yanıklarının ardından doku onarımıymış. ''Adam en önde gelen.'' Collins sustu. Pervane başlarının üzerinde öyle bir gürültüyle çalışıyordu ki Jet Ranger'ın türbininin sesini bastırıyordu. Eddie ordunun kendisine verdiği eğitim doğrultusunda vadilere dalış yaparak yeryüzünü yalarcasına uçma arzusunu bastırmış, helikopteri düz ve aynı seviyede tutuyordu. Körfez Savaşı sırasında deniz piyadelerinin keşif kollarını en sıcak iniş bölgelerine uçurmuştu ve o vahşi uçuş tarzı onu asla terk etmemişti. Mercer konuştu. Geçen sene Arktika olay olmadan kaç kere Alyeska'ya yanaştı. Harris Albright tankerini kaç kere çarpmadan rıhtıma yanaştırdı. Long Beach, Kaliforniya'dan Valdez, Alaska'ya yapılan normal bir seyirde kolunu kaybedip de nasıl bir soğuk yanığı uzmanının ilgilenmesine gerek duyduğunu bana söyler misin? Burnunuzun dibinde Alyeska'ya gizlice sıvı nitrojen sokuyordu. Ama yaptığı son seferde bir şeyler ters gitti. Bunların birbirleriyle ilintili olduğunu düşünmüyorsun değil mi? Mercer ona acı bir bakış attı. Tanrı aşkına, elbette hepsi birbirleriyle bağlantılı. Komşum olan barda içkimi içeceğime neden burada bir kaçığın kumandasındaki bir helikopter diyeyim sanıyorsun? Mike, Howard Small öldü, kuzeni öldü, kuzeninin oğlu da. Petromax Arktika'dan kıyıya sıvı nitrojen kutularını taşıyan gemiyi bulduğumuz için insanlar bana ateş açtılar. Kerikov ve Peel yürüttükleri operasyona engel olan herkesi ortadan kaldırarak kendilerini güvenceye almak istiyorlar. Sizin bilgisayarlarda yaşanan sorun mu? Bilgisayar uzmanınız ne derse desin rastlantısal değil. Depodaki isyan minibüslerinizin uğradığı kaza mı? Kerikov her ne planladıysa şu anda gerçekleşiyor. Mercer böylesine bir patlama yaşamayı istemezdi. Bu onun tarzına aykırıydı. Lakin gerginlik onu yiyip bitirmeye başlamıştı. İçinde bir ses çok geç kaldığını söyleyerek başının etini yiyordu. Tehlikeleri algılamadığı için Mike Collins'e kızgın değildi. Tehlikeleri yeterince hızlı fark edemediği için kendisine kızgındı. Aggie Johnston erkek arkadaşının esrarengiz bir göreve gittiğini söylediğinde harekete geçmiş, deyim yerindeyse birlikleri göreve çağırmış ve Peel'ın liderinin eyaletler çapında aranmasına başlanması için talimat vermiş olması gerekirdi. O durumda Kerikov'un da aynı ağla yakalanacağından ve bu umarsız uçuşu yapmalarına gerek kalmayacağından emindi. Eddie, Elmendorf hava üssüne tahmini varış saatimiz kaç?
Bilmiyorum, ben uçuş planımı Fairbanks'e göre yaptım. Ellie'de ne var?
Birkaç savaş helikopteri, birkaç tane de dünden hazır asker. Mercer Rice'a sırıttı. Bir kez daha vurulmaya niyetim yok benim.
Al benden de o kadar kardeşim.
Rice da Mercer'a gülünce dişleri kokpitin parıltısında yanar dönermiş gibi gözüktü.
Bu koşullarda 1 saat 10 dakika daha süreceğini söyleyebilirim.
Onlarla mümkün olduğunca çabuk telsiz teması kurmamı sağla, aramamı bekliyorlar. Mercer bu sözlerin ardından daha yumuşak bir ses tonuna geçiş yaptı.
Karın burada yaşama konusunda ne düşünüyor?
Rice üzgün bir tavırla bir şey düşünmüyor dedi. Ben hastanedeyken ayrıldık. Görünüşe bakılırsa Pearl'deki doktorun enjeksiyon yaptığı sadece ben değilmişim.
Üzüldüm dostum.
Of boşver, hayat yine de devam ediyor değil mi? Üstelik burada siyahi bir adam. Katlanabileceğimden daha fazla ahmakla karşılaşıyorum zaten. Eddie'nin sesinde hala üzüntüyle karışık bir nebze acılık olmasına karşın sırıtması geri dönmüştü. Bir saat sonra Anchorage, Jet Ranger'ın altında parıltılı ancak belirsiz bir şekil olarak görünmüştü. Cook körfezinin suları zifiri karanlık bir lekeyi andırıyordu. Öğleden sonra Valdez'i döven fırtına kuzeye yönelmişti ve şimdi Alaska'nın Queen City'sini karıştırıyordu. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur helikopteri kamçılıyor, cama öyle şiddetle vuruyordu ki adeta birileri plexiglasa taş atıyormuş gibi ses çıkıyordu. Silecekler sağanağı görüş alanlarında kemer şeklinde derelere dönüştürüyordu. Fırtına helikopteri sallıyor, Eddie'nin tüm gayretlerine karşın tehlikeli biçimde döndürüyordu. Eddie helikopteri bu şekilde uçurduğu için özür dilememişti. Yüzünde gergin bir ifadeyle tüm dikkatini yöneltmişti ve elleriyle ayakları kumandaların üzerlerinde dans ediyordu. Yetenekleri daha sınırlı olan bir pilot bu gece uçuşa çıkmaya cesaret edemezdi.
Alyeska uçuş 111, radarda 18 kilometre açıkta, 305 derecede uçtuğunuzu görüyoruz.
Eddie doğrudur Elmendorf diyerek teyit etti. Tahmini varış 5 dakika sonra. Yaklaşma 3-10 Squawk. Dipnot Squawk. Kodlanmış belli bir sinyali gönderen bir cihaz olan transponder aracılığıyla daha önceden belirlenmiş bir kodun gönderilmesi. İkincil gözlem radarı yerde konuşlandırılmıştır ve uçağın kimliğini sorgulayan bir radar uçaktaki transponderla uyumlu çalışır.
0-2-2-0 doğrulandı. Doğrulandı 111.
Mercer ne yaptığını biliyor musun diye Rice'la dalga geçti.
En ufak bir fikrim yok.
4 dakika 40 saniye sonra Eddie Bell helikopteri dev boyutlarda oluklu bir çelik hangarın yanındaki piste indirdi. Hava trafik kontrolün Alyeska'dan gelen helikopteri göndermiş olduğu noktanın hemen yanında duran 2 adet Huey UH-1 nakliye helikopteri hangarlardan sızan loş ışıkta bile ölümcül görünüyorlardı. Helikopterlerin açık olan yan kapıları çapraz yerleştirilmiş M60 ağır makineli tüfekleri gözler önüne sermişti. Jet Ranger'ın pervaneleri daha durmadan teknisyenler yağan buz gibi yağmura aldırış etmeden helikopterin etrafına akın etmeye başlamışlardı bile. Bir yakıt tankeri helikoptere yanaştı ve 2 adam kalın bir hortumu helikoptere bağlamaya hazırlandılar. Mercer Jet Ranger'dan inip asfalttaki azgın dalgalara vuran botlarıyla ok gibi hangarın koruyucu örtüsüne koştu. Dondurucu soğuk deri ceketinin kaldırmış olduğu yakalarının arasından bedenine hücum etti. Mercer ışıklar içindeki hangara girdiğinde elleri donmuştu. Muazzam binanın ısıtması Mercer'ın buz gibi havaya maruz kalmış cildini rahatlattıysa da korku ve endişe yüzünden içi hala üşüyordu. İkiz kuyrukları cilalı beton zeminden neredeyse 6 metre yüksekte kalan delta biçiminde 2 F-15 Strike Eagles alana egemen olmuşlardı. Uçakların gerilerinde hangarın arka kısmına doğru yüzleri kamuflaj yağından ötürü kararmış ve M16 saldırı tüfeklerini yarım eldivenli ellerinde beceriyle tutan bir grup adam sessizce bekliyorlardı. Yaklaşmakta olan Mercer'la pek fazla ilgilenmediler ve donanımı tekrar tekrar aralıksız olarak kontrol etme görevlerine dönmeden önce önemsemez bakışlarla kendilerini tatmin ettiler. Mercer onlara doğru yürümeye devam etti ve en sonunda tek bir adam topluluktan ayrıldı. Kısa boylu, sağlam yapılı, kısacık kesilmiş saçları fırçayı andıran ve tıraşa ihtiyacı olan bir adamdı. Kaşları kemerli burnunun üzerinde buluşmuş, kalın ve karmaşık birer kıl yığınıydı. Siyah gözlerinin kenarları kırışmıştı ancak Mercer adamın bakışlarından dürüst ve zeki olduğunu anlamıştı.
Albay Nof, siz Mercer olmalısınız. Nof'un el sıkışması insanın elini çiftliklerde kullanılan bir tür makineye kaptırmasından farksız, insafsız bir öğütme basıncına sahipti. Mercer bir an Nof'un tokalaşma şeklini zihninde tarttı ve bunun bir tür maçoluk sınavı değil de adamın doğal el sıkma tarzı olduğu sonucuna vardı.
Bizi biraz hazırlıksız yakaladığınızı söyleyebilirim. Bir saat önce birkaç adamla birlikte açık saçık bir film seyrederken bir anda kendimi Hava Kuvvetleri Komutanı General Samuel Kelly ile telefonda konuşurken buldum. Sizin gibi ipleri elinde tutan birinin kim olduğunu tahmin bile edemiyorum.
Nof'un yaklaşımından hemen hoşlanmıştı Mercer. Albay kıdemli askerlerin üniformalı olmayanlara karşı geliştirdikleri o küçümseyici tavırlar içinde değildi. Adam sivillere hizmet etmek üzere eğitildiğini unutmamıştı.
Hangi politikacıya sorarsanız sorun, size benim ülkedeki en güçlü adam olduğumu söyleyecektir. Mercer gülümsedi. Ben vergi ödeyen bir Amerikalıyım.
Sakıncası yoksa neler olduğunu bana anlatabilir misiniz?
Mercer Albay Nof'un bu soruyu yöneltmesini ve adamları için hissettiği endişeyi anlayışla karşılayabilirdi. Ancak hiçbirinin durup tartışacak vakti yoktu. Mercer onları harekete geçirmek zorundaydı.
Albay, eğer üstlerinizi bu görevin nedenli önemli olduğuna ikna etmişsem, siz de onların bu kararlarına güvenin ve o karara uyun. Sizin için zaman kaybı da olabilir ama ben haklı çıkarsam zaman kaybı olmayacak ve cidden sıcak bir indirme bölgesiyle karşılaşacağız demektir.
Size resmin tamamıyla ilgili bilgi veremem ancak geceki operasyonla ilgili taktiksel sorularınız olup olmadığını bilmek isterim. Şimdi sormazsanız çocuklarınızın bazıları geri dönemeyebilirler.
Bay Mercer, ben bizim için endişelenmiyorum.
Nof'un zaten baston yutmuş gibi dimdik duran sırtı neredeyse 2 derece daha dikleşmişti.
Şayet böyle bir şey mümkün olabilseydi tabii.
General Kelly ile ne ile karşılaşacağımız konusunda kısaca bilgi verdi. Beni kaygılandıran sizin ve silahsız helikopterinizin konvoyumuzda olması. Pilotlarım adamınızı tanımıyorlar ve isteyeceğimiz son şey sivil bir helikopterin sıcak bir iniş yapacağımız bölgede uçacak olması. Mercer böyle bir endişeyle karşılaşacağını tahmin ediyordu ve verdiği cevap Nof'u rahatlatacak cinslendi. Geçen yıl Hawaii'de yaşanan panik sırasında ben bu pilotla uçmuştum. Ayrıca eski bir deniz kuvvetleri mensubu ve Körfez Savaşı gazisidir. Sizin inişinizden birkaç kilometre geride kalıp telsizden izlemeyi planlıyorum. Vurulmak için yığınla para alanlar bizler değil, sizlersiniz. Baş pilotunuzun benim adamıma gerekli talimatları vermesini sağlarsanız bu talimatlara harfiyen uyacaktır. Nof, ya siz, sizin deneyiminiz ne diye sordu. Mercer, Irak'ta bulundunuz mu dedi. Nof başını sallayarak evet diye yanıtladı. Abrams tankları banketleri yarıp geçmeden önce ben oradaydım. Siz çocukların savaş alanında nükleer füzelere basmamalarını sağlamak amacıyla Delta gücünün operasyon araştırma uzmanı olarak orada bulundum. Muhtemelen sizin bütün birliklerinizin toplamının karşılaştığından daha çok sayıda silahlı çatışma gördüm. Bütün gece burada oturup yara izlerimizi kıyaslayabiliriz ama benim buna zamanım yok. Başka bir şey? Nof Mercer'ın verdiği cevaptan ötürü hafifçe şaşırmıştı. Özel güçler topluluğu silahlı kuvvetler arasındaki rekabet nedeniyle birbirlerine kenetlenmişti. Ve sürmekte olan görevleri tehlikeye atmaktan kaçınmak amacıyla gizli operasyon öykülerinin sulandırılmış versiyonları ortalıkta serbestçe dolaşıyordu. Mercer Nof'un verdiği tepkiden dolayı adamın operasyon araştırmacısını duymuş olduğu ve bir sivilin kendisini korumak üzere gönderilmiş bir timi kurtararak bir fiyaskoyu başarıya dönüştürdüğünü bildiğini anlamıştı.
Hayır efendim, bu kadarı yeterli. Pompalama istasyonlarının koordinatları bende var ve Lindstrom adında biri kabataslak çizilmiş haritayı bana faksladı. İkisini de aynı anda vurmamız gerektiğini düşünüyorum.
Mercer sakin bir tavırla olumsuz dedi. Güçlerinizi ayırırsak silah ve büyük bir olasılıkla adam sayısı bakımından zayıf oluruz. Oraya vardığımızda hangi istasyonun ele geçirilmiş olduğuna ilişkin istihbaratla bana ulaşmış olur.
Pekala, Nof'un başka sorusu yoktu.
Mercer aslında hissettiğinden daha fazla bir cesaret gösterisinde bulunarak gidelim o halde dedi. Ivan Kerikov pompalama istasyonunu kumanda konsolunun arkasındaki koltuğa yerleşmişti ve kucağında bir Heckler & Koch MP5 duruyordu. İstasyonda kalmış olan birkaç Alyeska çalışanının cesetleri çoktan dışarıya atılmıştı. Kerikov kalın paltosunu çıkardıktan sonra paltonun altına giymiş olduğu büyük siyah kazağı çıkartıp çıkartmamayı düşünmüştü. 1970'lerin sonlarında istihbarat subayı olarak KGB'nin komando timine bağlıydı. Bir keresinde eğitim görevi olarak Sibirya'nın göbeğinde teröristlerce işgal edilmiş bir doğal gaz pompalama istasyonunu geri almak zorunda kalmışlardı. Tundra'nın ortasında kalmış istasyonun bir başınalığını, tesisin nedenli kasvetli ama faydalı ve dayanılmayacak kadar da soğuk olduğunu asla unutmamıştı. Alaska'da da aşağı yukarı aynı şeylerle karşılaşmayı bekleyen Kerikov, 5 numaralı pompalama istasyonuna yapılacak saldırı içinde kat kat kalın giysiler giymişti. Şimdiye kadar yaptığı tek hesap hatası abartılı giyinmek olmuştu. Alaska'ya vardığından beri aksilikler, gecikmeler ve binlerce diğer sorun yüzünden rahat yüzü görmemişti. Bu sorunların hepsini kendi yöntemleriyle halletmişti. Problem mekanikse yenisiyle değişir, zamansa vakit kazanmak için oyala ve eğer sorun bir insansa öldür. Ama şimdi yapmış olduğu tüm ön hazırlıklar semeresini vermeye başlamıştı. Petromax Arctica'nın eski kaptanı ve Peel çalışanları sayesinde 18 bin ton sıvı nitrojen Alaska boru hattının stratejik noktalarını kaplamıştı.
Aşırı soğutulmuş sıvının boru hattını zamanından önce dondurmasını önlemek amacıyla gereksinim duyulan ve özel olarak imal edilmiş ambalajlar 120 santim yüksekliğindeki karbonlu çelik borunun etrafını kuşatan metal kaplama şekline sokulmuştu. Nitrojen ambalajları öylesine ustalıkla imal edilmişlerdi ki yakından inceleyen Alyeska çalışanları bile ambalajları normal kaplamalardan ayırt edememişlerdi. Kerikov olayı nitrojen paketlerinin görünümlerini boru hattının çeyrek yüzyıldır karşı karşıya kaldığı hava şartlarından ötürü yıpranmışlığını taklit etmeye kadar vardırmıştı. Paketlerin normal ölçülerden biraz büyük olmaları müfettişleri kesinlikle kuşkulandırmamıştı ve bazıları aylardan beri yerlerinde duruyorlardı. Peel'dan yararlanmak Kerikov'un en ustaca hamlesi olmuştu. Kontrol odasında otururken aslında en usta hamlesinin Peel'ı yaratmak olduğunu kabul ederek kendisini aldatmayı bir kademe yukarı taşıdı. Hasan bin Rufti, Kerikov'un planına temkinli yaklaşmıştı. Nitrojen paketlerinin yerleştirilmesi gibi hassas bir operasyonun kendi adamlarının bazılarınca gerçekleştirilmesini istemiş, ancak Kerikov 50 Arap'ın Alaska'nın dört bir yanında koşuşturmalarının kuşku uyandıracağını söyleyerek bu talebi reddetmişti. Başkanın Kuzey Kutbu Vahşi Yaşam Korunağı ile ilgili açıklamasından sonra Birleşik Devletler'de özellikle de Alaska'da tanınan bir grup çevreci eylemcinin bırakın insanları telaşlandırmayı kesinlikle hiç kimseyi şüphelendirmeyeceğini söylemişti. Yoldaşları boru hattına bu bir tuzakları yerleştirirlerken onlar da tıpkı çalıntı evrak gibi göz önünde olup boru hattı boyunca çeşitli mekanlarda ve şehirlerde protesto gösterilerinde bulunabilirlerdi.
37. ayrımın sonu. Sayfa 354.